Ayrım 10. Beşinci Kadın Henning Mankell. Sayfa 110. 10. Bölüm. Wallander'in Harald Bergbrae'nin günlüğünü baştan sona okuması 6 saat sürmüştü. Tabii kesintilerle birlikte. Telefon durmak bilmiyordu. Wallander telefon konuşmalarını mümkün olduğunca kısa kesmeye çalışmıştı. Günlük o güne değin okuduğu en büyüleyici ama aynı zamanda da en ürkütücü olanıydı. Bir insanın yaşamının birkaç yılını içeriyordu. Wallander için bu bambaşka bir dünyaya girmek gibiydi. Harald Berggren her kimse dil uzmanı olmadığı ortada olmasına ve duygularını abartılı ifade etmesine karşın yine de deneyimlerine anlatış türü ve yaşadıkları ilginçti. Wallander günlükte yazılanların Erikson'un başına gelenleri anlamaları açısından yol gösterici nitelikte olduğunu düşünüyordu. Bu düşüncelerine karşın içinden bir ses bu yolu izlemelerinin yanlış olacağını söylüyordu. Wallander gerçeklerin çoğunun hem beklenilen hem de beklenilmeyen şeyler olduğunu biliyordu. Burada önemli olan insanın bağlantıları doğru yorumlamasıydı. Ayrıca hiçbir cinayet soruşturması bir diğerine benzemezdi. Yalnızca yapay benzerlikleri olduğu sanılırdı. Bu bir savaş günlüğüydü. Wallander günlüğü okumayı sürdürdükçe fotoğraftaki diğer iki erkeğin adını da öğrendi. Ama günlüğün sonuna geldiğinde yine de hangisinin hangisi olduğunu tam olarak çıkaramamıştı. Harald Berggren'in yanındaki erkeklerden biri İrlandalı Terry O'Banion, diğeri ise Fransız Simon Marchand'dı. Fotoğraf Raoul adında biri tarafından çekilmişti. Bir yıldan daha uzun bir zamandan beri Afrika'daki savaşta paralı asker olarak görev yapıyorlardı. Günlüğün ilk sayfalarında Harald Berggren Stockholm'deyken paralı askerlerin gizli dünyasıyla Brüksel'deki bir kafe aracılığıyla bağlantı kurulacağını öğrendiği yazıyordu. Paralı askerlik konusunu ilk kez 1958 yılının Noel zamanı duymuştu ama neden paralı askerlik yapmaya karar verdiğini açıklamamıştı. Berggren ne geçmişinden ne de ailesinden söz ediyordu günlüğünde. Anılarını yazmaya birdenbire karar vermişe benziyordu. Günlüğü yazmaya başladığında 23 yaşında olduğu ve 15 yıl önce Hitler'in bozguna uğramasıyla sona eren savaşa çok üzüldüğü kesin olarak anlaşılıyordu. Wallander bu noktada durdu. Bunlar Berggren'in kendi sözcükleriydi. Çok üzülmüştü. Wallander o bölümü bir kez daha okudu. Hain generalleri tarafından bozguna uğratılan Hitler'e çok üzüldüm. Bu çok üzüldüm sözcüğü Berggren'le ilgili önemli bir ipucu verir nitelikteydi. Berggren burada acaba siyasi bir inançtan mı söz ediyordu? Yoksa bu günlüğün sahibi aklını yitirmiş biri miydi? Wallander bunların doğruluğuna ilişkin herhangi bir ipucu yakalayamamıştı. Berggren de zaten daha sonra Hitler'den bir daha hiç söz etmemişti. 1960 yılının Haziran ayında İsveç'ten trenle ayrılarak Tivoli'ye gitmek için bir gün Kopenhag'da kalmıştı. Orada Iren adında bir kızla dans etmişti. Kızın çok sevimli ama çok uzun boylu olduğunu yazmıştı günlüğüne. Ertesi günde Hamburg'a geçmişti. Bir sonraki günse 12 Haziran 1960 Brüksel'deydi. Bir ay sonra hedefine ulaşmış paralı asker olarak bir anlaşma imzalamıştı. Gurur dolu bir havayla artık bir maaşı olduğunu ve savaşa gideceğini yazmıştı günlüğüne. Bunları aslında çok daha sonraları 20 Kasım 1960'ta yazmıştı. O sırada artık Afrika'daydı. Günlüğüne ilk yazdıkları aynı zamanda en uzun olanı Afrika'ya nasıl gittiğine ilişkindi. Wallander atlasını çıkararak Berggren'in sözünü ettiği Omerutu adındaki yere baktı. Haritada böyle bir yer adı yoktu ama günlüğü okumayı sürdürürken haritayı kaldırmamıştı. Terry O'Banion ve Simon Marchand'la birlikte Berggren yalnızca paralı askerlerden oluşan bir savaş grubuna katılmıştı. Berggren'in hakkında fazla bir şey yazmadığı grubun liderinden yalnızca Sam diye söz ediyordu. Berggren'in savaşın sona ermesine aldırmadığı anlaşılıyordu. Wallander o günlerde Belçika Kongosu'nda olan bitenlerle ilgili pek bir şey bilmiyordu. Berggren de paralı bir asker olarak rütbesini açıklamamıştı. Yalnızca özgürlük için savaştıklarını yazmakla yetinmişti. Kimin özgürlüğünden söz ettiği belli değildi. İsveçli Birleşmiş Milletler'in askerleriyle birlikte eğer kendisini bir çarpışma içinde bulursa silahını kullanma konusunda kesinlikle tereddüt etmeyeceğini belirtmişti. Berggren maaşını her alışına da günlüğüne yazmaya özen göstermişti. Her ayın sonunda kaç para aldığı, ne kadar harcadığı ve ne kadar biriktirdiği gibi basit hesaplar yapmıştı. Ayrıca ele geçirdiği her ganimeti de bir liste şeklinde defterine geçirmişti. Berggren paralı askerlerin terk edilmiş ve yanlış bir çiftliğe gelişlerini ve orada çiftlik sahibiyle karısının yanık cesetlerini nasıl bulduklarını da yazmıştı. Cesetler yataklarına elleri ve ayaklarından bağlıydı. Evin içindeki koku korkunç olmasına karşın paralı askerler yine de evi baştan sona aramışlar, pırlanta ve altın takılar bulmuşlardı. Daha sonra bu takıları Lübnanlı bir kuyumcuya götürmüşler ve takıların 20 bin İsveç kronundan daha fazla ettiğini öğrenmişlerdi. Berggren elde edilen kârlar iyi olduğundan savaşın bir sakıncası olmadığını yazmıştı. Günlüğün yalnızca bir bölümünde Berggren kendisine araba tamircisi olarak eğer İsveç'te kalsaydı bu parayı kazanabilir miydim diye sormuş ve kazanamayacağına karar vermişti. İsveç'teki yaşam tarzını sürdürerek aynı noktaya gelmesi olanaksızdı. Büyük bir istekle savaşı olan katkısını sürdürmeye devam etmişti. Ay sonları hesaplarının yanı sıra Berggren diğer konuları da düzenli bir şekilde günlüğüne yazmayı sürdürmüştü. Birçok kişiyi öldürmüştü. Cesetlerin sayılarını ve öldürdüğü günleri belirtmişti. Öldürdüğü kişilerin kadın, erkek ya da çocuk olduklarını yazmış, cesetleri yakından inceleme fırsatını ele geçirdiğinde de kurşunun nereye saplandığını yazmaya özen göstermişti. Wallander günlüğün bu bölümlerini öfke ve nefret içinde okudu. Berggren'in bu söz konusu savaşla uzaktan yakından bir ilgisi yoktu. Ona öldürmesi için para veriliyordu ama bu emri kimin verdiği bilinmiyordu. Öldürdüğü kişiler genellikle sivillerdi. Paralı askerler korumaya çalıştıkları, özgürlüğe karşı olduklarını düşündükleri köylere ve kasabalara baskın yapıyorlardı. Öldürüyorlar, yağma ediyorlar, sonra da basıp gidiyorlardı. Tüm Avrupalılar ölüm birliği gibiydiler ve öldürdükleri kişileri kendileriyle eşit görmüyorlardı. Berggren zencilerden nefret ettiğini gizlemiyordu. Yanlarına yaklaştığımızda zenciler keçiler gibi çığlıklar atarak kaçıyorlar ama kurşunların hızıyla rekabet etmeleri olanaksız diye yazmıştı günlüğüne. Wallander bu satırları okuduktan sonra elindeki günlüğü fırlatıp atmak istedi. Kısa bir ara verdikten ve yorgun gözlerini biraz dinlendirdikten sonra kendini zorlayarak okumayı sürdürdü. Göz doktoruna gitmediği için şimdi çok pişmandı. Berggren ayda yaklaşık 10 kişiyi öldürdüğünü yazmıştı. 7 ay savaştıktan sonra da hastalanmış ve uçakla Leopoldville'deki hastaneye gönderilmişti. Dizanteri tanısı konulmuş ve haftalarca hastanede yatması gerekmişti. Hastanede kaldığı süre içinde günlüğüne hiçbir şey yazmamıştı. O güne kadar da İsveç'te oto tamircisi olmak yerine katıldığı bu savaşta 50'den fazla insanı öldürmüştü. Berggren iyileşince birliğine geri dönmüştü. Bir ay sonra da Omerutu'daydılar. Büyük kaya parçasının önünde O'Banion ve Marchand'la birlikte resim çektirmişti. Wallander resmi alıp mutfak penceresine yaklaşarak bir kez daha dikkatle baktı. 3 hafta sonra da pusuya düşürülmüşler ve O'Banion öldürülmüştü. Geri çekilmeye zorlanmışlardı. Wallander Berggren'in içindeki korkuyu hissetmeye çalıştı. Berggren'in korktuğundan emindi ama o bu duygusuyla ilgili günlüğüne hiçbir şey yazmamıştı. Yalnızca ölülerini gömdüklerini ve mezarlarına tahta haçlar diktiklerini yazmakla yetinmişti. Bu arada savaş tüm acımasızlığıyla sürüyordu. Bir keresinde nişan tahtası olarak maymunları kullandıklarını yazmıştı Berggren. Bir başka kez ise nehrin kıyısındaki timsah yumurtalarını toplamışlardı. Berggren'in birikimleri 30 bin krona yaklaşıyordu. 1961 yazındaysa her şey birdenbire sona ermişti. Berggren birden günlük tutmaktan vazgeçmişti. Wallander onun bu savaşın sonsuza değin süreceğini düşündüğünden emindi. Günlüğünün son sayfalarında ışıklarını söndürmüş bir kargo uçağıyla gece yarısı ülkeden nasıl kaçtıklarını yazmıştı. Uçak aprondan havalanırken motorlardan biri titremeye başlamıştı. Günlük sanki Berggren yazmaktan sıkılmışçasına ya da artık yazacak bir şeyi kalmamışçasına işte tam bu noktada sona eriyordu. Wallander uçağın nereye gittiğini öğrenememişti. Berggren karanlık Afrika gecesinde bir yerlere doğru uçup gitmişti. Wallander gerinerek balkona çıktı. Saat 5 olmuştu. Hava bulutlanmıştı. Bugünlük kesik kafayla birlikte neden Erikson'un kasasındaydı? Berggren eğer hala hayattaysa 50 yaşlarında olmalıydı. Balkonda duran Wallander birden ürperdi. İçeri girerek kanepeye oturdu. Gözleri acıyordu. Berggren günlüğünü kimin için tutmuştu? Kendisi için mi yoksa başka biri için mi? Afrika'da savaşa paralı asker olarak katılan bir delikanlı günlük tutmuştu. Olayları ayrıntılarıyla yazmıştı ama bazı açılardan da yazdıklarında yapay bir hava sezinleniyordu. Wallander'in satır aralarında okuyamadığı bir şeyler eksikti. Höglund zili çalıncaya değin bunun ne olduğunu çözememişti. Genç kadını kapının önünde görmesiyle anlaması bir olmuştu. Günlükte erkeklerin dünyasından söz ediliyordu. Berggren'in anlattığı kadınlar ya ölmüşler ya da panik içinde kaçmışlardı. Çok tatlı ama çok da uzun boylu Irene'in dışında hiçbir kadından söz etmemişti. İzinli olduğunda barlara gidip nasıl sarhoş olduğunu ve barlarda çıkan kavgalara nasıl karıştığını yazmıştı. Ama kesinlikle kadınlardan söz etmemişti. Wallander bunun önemli olduğunu düşünmekten kendini alamıyordu. Berggren Afrika'ya gittiğinde gençti. Savaş ona göre bir serüvendi. Delikanlıların dünyasında kadınlar serüvenin önemli bir bölümünü oluştururlardı. Wallander merak etmeye başlamıştı ama şimdilik bu düşüncelerini kendine saklamaya karar verdi. Höglund Nyberg'in adli tıp teknisyenlerinden biriyle Runfeld'in evine gittiğini haber vermeye gelmişti. Sonuç olumsuzdu. Runfeld'in neden gizli dinleme cihazı sipariş ettiğini açıklayabilecek bir şey bulamamışlardı. Gösler Runfeld'in dünyasında yalnızca orkideler var dedi Höglund. Onun çok yalnız bir dul olduğu izlenimini edindim. Karısı boğulmuş galiba dedi Wallander. Çok güzel bir kadınmış dedi Höglund. Düğün resimlerini gördüm. Kadına ne olduğunu öğrenmemizde belki de yarar var dedi Wallander. Martinson'la Svedberg çocuklarıyla bağlantı kurmaya çalışıyorlar. Wallander az önce Martinson'la telefonda konuşmuştu. Runfeld'in kızıyla bağlantı kurmuştu bile. Babasının kaybolabileceği düşüncesine çok şaşırmış ve çok endişelenmişti. Babasının Nairobi'ye gittiğini sanıyordu. Bunlardan bir sonuç çıkarmamız olası değil dedi. Svedberg oğluyla konuştuktan sonra beni arayacak. Runfeld'in oğlu Helsingland'da telefonu olmayan bir çiftlikteymiş. Pazar günü öğleden sonra erkenden soruşturma ekibini toplantıya çağırmaya karar verdiler. Bununla ilgili düzenlemelerle Höglund ilgilenecekti. Wallander daha sonra genç kadına günlükten söz etti. Berggren dedi Höglund, Wallander sözlerini bitirdiğinde olabilir mi? Bilmiyorum ama gençliğinde para için adam öldürmüş dedi Wallander. Günlük korku filmi gibi. Belki de şimdilerde yaptıklarının bedelini ödemekten korkarak sürdürüyordur yaşamını. Onu bulmalıyız dedi Höglund ama nereden başlayacağımıza karar vermeliyiz. Günlük Erikson'un kasasındaydı dedi Wallander. Bu şimdilik elimizdeki tek somut delil ama buna saplanmadan diğer delilleri aramayı sürdürmeliyiz. Bunun olanaksız olduğunu sen de biliyorsun dedi Höglund. Bir ipucu bulunca bunun tüm araştırmayı biçimlendirdiğini sen de biliyorsun. Her şeye karşın yine de yanılmış olduğumuzu sana hatırlatmaya çalışıyorum. Telefon çaldığında Höglund kapıdan çıkmak üzereydi. Runfeld'in oğluna ulaşmayı başaran Svedberg arıyordu.
Oğlu deliye döndü dedi. Hemen bir uçağa atlayıp buraya gelmek istedi.
Babasından en son ne zaman haber almış?
Nairobi'ye gideceği günden birkaç gün önce. Her şey olağanmış. Oğluna bakarsan babası bu yolculuğu iple çekiyormuş.
Soruşturma ekibinin toplantısını söylemesi için telefonu Höglund'a uzattı. Wallander Svedberg için yazılmış notu Höglund telefonu kapatınca anımsadı. Yistat Hastanesi'nin doğum koğuşunda garip davranışları olan bir kadınla ilgili bir nottu bu. Höglund evet çocuklarının yanına gitti. Wallander yalnız kalınca babasını aradı. Pazar sabahı görüşmeyi kararlaştırdılar. Babasının eski fotoğraf makinesiyle Roma'da çektiği resimler gelmişti. Wallander cumartesi akşamının geri kalan bölümünü Erikson cinayetinin özetini çıkarmakla geçirdi. Bu konuda çalışırken bir yandan da Runfeld'in ortadan kayboluşunu düşünüyordu. Kendisini tedirgin, huzursuz hissediyor ve dikkatini tek bir noktada odaklaştıramıyordu. İçindeki tedirginlik sürekli artıyordu. Bu duygudan arınamıyordu. Akşam saat 9'da artık düşünemeyecek denli yorgun hissetti kendini. Not defterini bir kenara fırlatarak kızı Linda'ya telefon etti. Telefon çaldı, çaldı ama açılmadı. Linda evde yoktu. Üstüne kalın bir ceket geçirerek meydandaki Çin lokantasına gitti. Lokanta alışılmışın dışında kalabalıktı. Şarabını içip yemeğini yedikten sonra yağmurun altında yürüyerek eve döndü. Başı çok ağrıyordu. O gece düşünde kendini büyük ve karanlık bir yerde gördü. Berggren tabancasını çevirmiş karanlığın içinde ona bakıyordu. Sabah erkenden uyandı. Yağmur durmuştu. 7.15'te arabasını atlayarak Löderup'a babasını görmeye gitti. Wallander babasıyla Gertrude'u kandırıp birlikte sahile gitmelerini önermeyi düşündü. Kısa bir süre sonra havalar soğuyacaktı. Yüzünü buruşturarak gece gördüğü düşü anımsadı. Arabasını kullanırken bir yandan da o gün öğleden sonra yapacakları toplantıda yanıtlanması gereken soruların bir listesinin çıkarılması gerektiğini vurgulamayı düşündü. Berggren'in yerini bulmak çok önemliydi. Babası kapının önünde onu bekliyordu. Gertrude'un kahvaltı hazırladığı mutfağa gittiler, resimlere baktılar. Bazıları bulanık çıkmıştı ama babası çektiği bu resimlerle gurur duyduğundan Wallander hoşnutlukla başını sallamakla yetindi. Bir tanesi diğerlerinden ayrı duruyordu. Bu Roma'da geçirdikleri son gecede lokantanın garsonu tarafından çekilen resimdi. Yemeklerini yeni bitirmişlerdi. Wallander'le babası yan yanaydılar. Beyaz masa örtüsünün üstünde kırmızı şarap şişesi duruyordu. Her ikisi de kameraya gülümsüyorlardı. Birden Wallander Erikson'un günlüğünden düşen resmi anımsadı ama bu düşünceyi hemen kafasından uzaklaştırdı. O anda yalnızca babasının Roma'da çektiği resimlere bakmak istiyordu. Bu yolculuk sayesinde bir şeyi öğrenmişti. Babasına hem fiziksel hem de duygusal açıdan çok benziyordu. ''Bu resimden ben de bir tane isterim.'' dedi Wallander. ''Merak etme, yaptırdım bile.'' dedi babası gülümseyerek masanın üstündeki zarfı uzattı. Kahvaltıdan sonra babasının stüdyosuna gittiler. Babası bu kez içinde sülün olan bir manzara resmi üzerinde çalışıyordu. ''Kaç tane resim yaptın?'' diye sordu Wallander. ''Buraya her gelişinde bana bunu soruyorsun.'' diye karşılık verdi babası. ''Nereden bileyim? Ayrıca bunun ne önemi var? Önemli olan hepsinin birbirine benzemesi.'' Uzun bir süre önce Wallander babasının sürekli olarak aynı şeyin resmini yapmasının tek bir açıklaması olduğunu fark etmişti. Bu şekilde çevresindeki değişikliklere karşı tepki gösteriyordu. Yaptığı resimlerde güneşin ışınlarını bile denetleyebiliyordu. Resimlerinde güneş hep aynı yerdeydi. ''Harika bir tatildi.'' dedi Wallander boyaları karıştıran babasına bakarak. ''Harika olacağını söylemiştim sana.'' diye karşılık verdi babası. ''Eğer ben olmasaydım Sistine Kilisesi'ni görmeden ölecektin.'' Wallander bir an için babasının Roma'da tek başına çıktığı yürüyüşe ilişkin soru sormayı düşündü. Ama hemen sonra da vazgeçti. Bu yalnızca babasını ilgilendiren bir şeydi. Wallander kumsala gitmelerini önerdi. Babası karşı çıkmadı ama Gertrude evde kalmak istediğini söyledi. Baba oğul arabaya atlayarak Sandan Mare'ne doğru yola koyuldular. Rüzgar durmuştu. Wallander direksiyonu kumsala doğru kırdı. Bir süre gittikten sonra denizi gördüler. Kumsalda hemen hemen hiç kimse yoktu. Uzaklarda bir yerde birileri köpekleriyle koşuyordu.
''Harika!'' dedi babası.
Wallander babasına bir bakış fırlattı. Roma babasının tüm davranışlarını değiştirmişe benziyordu. Belki de doktorların tanısını koydukları o sinsi hastalığın olumlu bir etkisiydi bu. Ama Roma tatilinin babası için ne anlama geldiğini hiçbir zaman tam olarak anlayamayacaktı. Bu babasının tüm yaşamı boyunca düşünü kurduğu bir yolculuktu ve Wallander'e de babasına bu yolculukta eşlik etme şerefi verilmişti. Roma babasının Mekke'siydi. Kumsalda uzun bir süre yürüdüler. Wallander eski günlerden söz edip etmeme konusunda ikircikliydi. Ama acele etmesine gerek yoktu. Önlerinde daha çok uzun bir zaman vardı. Babası birden durdu. ''Ne oldu?'' diye sordu Wallander.
''Son birkaç gündür kendimi iyi hissetmiyorum.'' dedi. ''Ama bu da geçer herhalde.''
''Eve dönelim mi?''
''Geçer dedim ya.''
Babası 2 saat sonra yeterince yürüdüklerini söyledi. Kumsalda zamanı unutan Wallander birden karakoldaki toplantıya yetişmesi için acele etmesi gerektiğini fark etti. Babasını Löderup'a bıraktıktan sonra huzur dolu bir şekilde Yistad'a geri döndü. Polis olmaya karar verdiği gün kopan ilişkilerini belki yeniden eski haline dönüştürebilirlerdi. Babası hiçbir zaman seçtiği bu mesleği kabullenememişti ama neden karşı çıktığını da hiç açıklamamıştı. Yaşamının büyük bir bölümünü bu sorunun yanıtını merak ederek geçiren Wallander belki de sonunda yanıtı öğrenebilecekti. 14.30'da toplantı odasının kapıları kapandı. Şef Holgersson bile gelmişti toplantıya. Wallander şefi görünce birden Per Akeson'u aramayı unuttuğunu fark etti. Not defterine bununla ilgili bir not yazdı. Kesik kafayla Harald Berggren'in günlüğünü bulduklarını açıkladı. Herkes bunun somut bir ipucu olabileceğini düşünüyordu. Görev dağılımı yapıldıktan sonra Wallander Göster Runfeld konuşluğunu açtı. Runfeld'in başına bir şey geldiğini düşünmek zorundayız artık dedi. Bir kaza olduğunu ya da kendi isteğiyle ortadan kaybolduğu olasılığını da göz ardı edemeyiz. Bu iki olasılık her zaman için geçerli olabilir. Öte yandan Erikson ile Runfeld arasında bir bağ olduğunu hiç sanmıyorum. Bununla ilgili herhangi bir ipucu yok ortada. Wallander toplantının mümkün olduğunca kısa olmasını istiyordu. Ne de olsa günlerden pazardı. İş arkadaşlarının ellerinden geleni yaptıklarının farkındaydı. Ama bazen de ellerinden gelenin en iyisini yapmanın ara sıra mola vermek anlamına geldiğini de biliyordu. O sabah babasıyla birlikte geçirdiği saatler yeniden enerji kazanmasına neden olmuştu. 16'da karakoldan çıktığında kendini uzun zamandan beri ilk kez dinlenmiş hissediyordu. Endişesi azalmış gibiydi. Eğer Harald Berggren'i bulurlarsa çözüme ulaşma şansları da vardı. Çok iyi planlanmış cinayetlerin her zaman alışılmışın dışında kişiler tarafından işlenmesi gerekmiyordu. Belki de katil Berggren'di. Wallander eve dönerken marketin önünde durup biraz alışveriş yaptı. Waterloo Köprüsü adlı filmin videosunu görünce dayanamayıp aldı. Bu filmi evliliklerinin ilk yıllarında Malmö'de Mona ile görmüştü ama unutmuştu. Linda aradığında filmin tam ortasındaydı. Kızının sesini duyunca ona hemen arayacağını söyledi. Videoyu kapattı ve mutfak masasına oturdu. Yaklaşık yarım saat konuştular. Linda uzun zamandan beri babasını aramadığı için özür dilemedi. O da bundan söz etmedi. Birbirlerine benzediklerinin farkındaydı. Her ikisi de dalgındı. Ama yapılması gereken bir iş olduğunda da kendilerini işin üstüne nasıl odaklayacaklarını çok iyi bilirlerdi. Linda babasına her şeyin yolunda gittiğini söyledi. Lokantadaki işinden ve tiyatro okulundan çok memnundu. Wallander kızının tiyatro konusundaki kuşkularını bildiğinden bu konuyu fazla irdelemedi. Linda kendini pek yetenekli bulmuyordu. Konuşmanın sonuna doğru Wallander kızına o sabah babasıyla kumsalda yaptığı yürüyüşü anlattı. ''Çok iyi bir gün geçirmişe benziyorsun'' dedi Linda. ''Evet, bazı şeylerin değiştiğini hissediyorum.'' Telefonu kapadıktan sonra Wallander balkona çıktı. Rüzgar durmuştu. Bir an için tüm kaygılarından uzaklaştığını hissetti. Artık yatıp uyumalıydı. Ertesi sabah erkenden karakolda olması gerekiyordu. Mutfağın ışığını söndürdüğünde birden aklına günlük geldi. O anda Harald Berggren'in nerede olduğunu merak etti. 10. Ayrımın sonu. Sayfa 119.